muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gönlü muhabbete yurt olanlara, düşmanına bile mert olanlara, fakat öz nefsine sert olanlara, ta canı gönülden tazele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Halil İbrahim'ce aç yüreğini, Yunus ol cömertçe saç yüreğini, hakkı bilmiyorsa geç yüreğini, yarından bugüne ezele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Dikenler açsa da cefa çiçeği, aman ha solmasın vefa çiçeği, şu yalan dünyanın nazlı gerçeği, dillerden düşmesin hasılı kelam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Merhamet çiçeği dallar aşkına, kutlu izi hayran çöller aşkına, şefaat kokulu güller aşkına, sevgimize olsun vesile selam, güzeller güzeli Resul'e selam.
Elhan-ı Şita. Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, eşini gayip eyleyen bir kuş gibi kar, geçen eyyam-ı nevbaharı arar. Ey kulubun sürudu şeydası, ey kebuterlerin neşideleri, o baharın bu işte ferdası, kapladı bir derin sükuta yeri. Karlar ki hamuşane dembedem ağlar. Ey uçarken düşüp ölen kelebek, bir beyaz rişe-i cenah-ı melek gibi kar, seni solgun hadikalarda arar. Sen açarken çiçekler üstünde, ufacık bir çiçekli yelpaze, naşın üstünde şimdi ey mürde, başladı parça parça pervaze, karlar ki semadan düşer düşer ağlar. Uçtunuz, gittiniz siz ey kuşlar, küçücük sersefit baykuşlar gibi kar, sizi dallarda, lanelerde arar. Gittiniz, gittiniz siz ey mürgan, şimdi boş kaldı serteser yuvalar, yuvalarda yetimi bir efkan, son kalan mai tüyleri kovalar, karlar ki havada uçar uçar ağlar.
Destinde-i sema-i şita tude tudedir, bergi semen, cenah-ı kebuter, sehab-ı ter. Dök ey sema, revan-ı tabiat günüdedir, hak-ı siyahın üstüne safi şükufeler. Her şahsar şimdi ne yaprak ne bir çiçek, bir tude-i zilalü siyah rengü naümid. Ey deste asman-ı şita, durma, durma çek, her şahsarın üstüne bir sütre-i sefid. Göklerde emeller gibi rizan oluyor kar, her suda hayalim gibi puyan oluyor kar. Bir bad-ı hamuşun peri safında uyuklar, tarzında durur bir aralık sonra uçarlar. Soldan sağa, sağdan sola, lerzan-ı girizan, gâh uçmada tüyler gibi, gâh olmada rizan. Karlar, bütün elhan-ı mezamiri sükutun. Karlar, bütün ezhar-ı riyaz-ı melekutun. Dök hak-ı siyah üstüne, ey dest-i sema dök. Ey dest-i sema, dest-i kerem, dest-i şita dök. Ezhar-ı baharın yerine berf-i sefidi, elhan-ı tuyurun yerine samt-ı ümidi.
Evet, Cenab-ı Şahabettin'in yazdığı Elhan-ı Şita şiiriyle muhterem dinleyicilerimiz, hepinize selam ediyor, hayırlı akşamlar diliyoruz. İrfan Burcu'nda şiir sohbetinde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda Bestami Hocam'ın hayat tecrübelerinden, özellikle evlilik hayatı tecrübelerinden istifade edeceğiz. Kendisine sorular yönelteceğiz. Onun öncesinde şu hatıramı paylaşmak isterim. Bestami Yazgan'ın çok sevdiğim bir şiiri var. Birazdan inşallah onu okuyacak. O şiiri ilk duyduğumda çok etkilenmiştim ve ara ara hocama onu okuturum. Biz Bestami Hoca ile Bizim Bahçe Buluşmaları programını tertipliyoruz malumunuz. Bir defasında Erzurum'a gitmiştik. Gün içinde programlarımızı bitirmiştik. Oradaki arkadaşlarımız sağ olsunlar bizleri çok iyi ağırlamışlardı. Hepsine selam ediyoruz.
Eski Erzurum evlerinde.
Evet, eski Erzurum evlerine götürmüşlerdi akşam çay içmek için. Bir tür bir fasıl oldu. Oradaki arkadaşlar hepsi sanattan, edebiyattan anlayan insanlar, edebiyata aşina insanlardı. Bir kısmı gazel okudu, bir kısmı kendi yazdığı şiirlerini okudu. Bestami hocamız da orada Tetiği Kırılmış Bir Tüfek Gibi adlı şiiri okumuştu ve çok etkilenmiştik hepimiz, duygulanmıştık. İnşallah bu programımıza o şiirle başlayalım arzu ederseniz.
Efendim, o şiirin hikayesini anlatmadan şiiri okursak tam bir yerine oturmaz.
Doğru.
Beş kızdan sonra doğan ilk erkek evladı olduğum için 15,5 yaşında rahmetli annem bana sordu. Oğlum sen everek mi dediler bizim oranın deyimiyle. Ben de ne bileyim. He dedim. Efendim bizi nişanladılar. 17,5 yaşında İmam Hatip'i bitirdim. Bir hafta sonra evlendik. Sonra da üniversite imtihanına girdik. Erzurum'u kazandık. Rahmetli babam ben seni yalnız göndermem dedi. Erzurum'dan ev tuttuk. Topraktanlı bir evde, taş caminin yanında. Efendim. 4 sene hanım evde durdu. Ben okula gittim geldim. Daha sonra 3,5 ay askerlik hariç eşimden hiç ayrı kalmadım. Şimdi evliliğimizin 40. yılı. Yani bu demek ki 39 yaşında bir kızım, 37 yaşında ikinci kızım, 30 yaşında oğlum, bir de üniversite 3'te kızım var. Bu kızlar okulu bitirince elin oğlu rahat koymadı. Geldi istediler. Aslında kızlarımı ben vermezdim kimseye. Annelerini almamış olsaydım. O belimi büktü. Hatta kızlarım küçükken Mehmet Akif Bey, seviyorum onları, daha 6-7 yaşındalar. Severken içim cız cız cız ediyor. Aklıma bir şey geliyor. İçim titriyor. O sıraları yazdığım bir şiiri de arz edeyim.
Olur hocam. Aklınıza gelen şey özel bir şey mi?
Yok, işte şimdi şiiri okursam anlayacaksınız.
Ben anladım galiba mesela.
Evet. Senin kızın olmadığı için şimdi bilmiyorsun.
Olsun, ben de kız aldım. Ben de kız aldım hocam.
Önce o çiçekli gözü konuşur. Sonra bal kaymağı sözü konuşur. Dili yorulunca nazı konuşur. Tül kanatlı peri kızı konuşur. Korkarım zamanın hızı konuşur. Bir gün kanatlanıp uçacak diye gönlümde bir tatlı sızı konuşur. İşte o gün geldi. İstediler, iki kızı verdik. 6 ay içinde düğünler olacak. Hatun Osmaniye'ye gitti cihiz hazırlamaya. Şimdi hiç ayrı kalmadığım için ben yatıyorum uyuyamıyorum. Yatıyorum uyuyamıyorum. Artık 3. gece mi 5. gece mi tam hatırlamıyorum. Gece 3 gibi ben hala uyanığım. Şiir geldi ama biraz kendime nazla yapıyorum Mehmet Akif Bey. Yani şiirin geleceğini hissediyorum. Şiir geldi, yazdım şiiri. Sabah kızlarıma okudum. Güldüler kızlarım. Babama aşık olmuş, babama aşık olmuş diye. Bir hatıra defteri getirdim. Kalpli, süslü filan. Yazdım bu şiiri. Birkaç da cümle yazdık. Osmaniye'ye gönderdik mektupla. Ha, göndermeden kızlar yine bir yaramazlık daha yaptılar. Mektubun iki ucunu yaktılar Akif Bey. Gönderdik. Hanım mektubu alır almaz artık ne kadar cihiz toplayabildiyse aldı geldi. Dolayısıyla yar getiren bir şiir. Arz edeyim efendim.
Dinleyelim efendim.
Tetiği kırılmış bir tüfek gibi. Gece kurşun gibi sabah olmuyor. Hava donmuş, güzel kokum gelmiyor. Yüzüm gülse bile özüm gülmüyor. Yastıkla selamı kestim be güzel. Sen gittin, uykuya küstüm be güzel. Ipırık nefesin gelecek gibi, bekledim ayazda kelebek gibi. Tetiği kırılmış bir tüfek gibi, kalbimi duvara astım be güzel. Sen gittin, bahara küstüm be güzel. Yıldızlara yoldaş oldum bilesin, hayalinle haldaş oldum bilesin. Yalnızlığa kardeş oldum bilesin. Lal oldu dillerim, sustum be güzel. Sen gittin, hayata küstüm be güzel. Yüce dağ başında kar bulamadım. Kül olmuş sol yanım, kor bulamadım. Sağ yanıma döndüm, yar bulamadım. Boşluğu bağrıma bastım be güzel. Sen gittin, hayata küstüm be güzel. Sen gittin, hayata küstüm ey güzel. Gel güzel.
Yani Bestami Hocam bir şaire hanım olmak varmış diyeceğim artık. Kızlarını saklıymışlar.
Evet, memnun oldu tabii eşim. Bunu tabii kitabıma da aldım. Eşime diye de ithaf ettim çünkü yoksa yanlış anlıyorlar. Bir yanlış anlama daha var. Eşinize bir şey mi oldu diyorlar. Hayır, bahsettiğim gibi 3 günlük ayrılık sebebiyle yazılan bir şiir bu.
Aslında bunların önüne geçmek için bir tane şiirleşen hikayeler gibi bir kitap yazmak lazım diye düşünüyorum ben.
Yani
bazı şiirleri...
hayatımdan bazı notlar aldım Mehmet Akif Bey. Onları yazmayı düşünüyorum. O bölümde bu şiirlerin hikayeleri de olur inşallah. Evet, olursa ben de güzel olur diye.
Otobiyografik bir roman gibi bir şey mi yazacaksınız?
Yani hayatımdan kesitler. İnşallah. Otobiyografik romanın bir bölümü diyelim.
İnşallah hocam. Peki şimdi şöyle bir soru arz edeyim size muhterem hocam. Bir genç gelse size dese ki ben evlenmek istiyorum. Ama evlilik hayatıyla alakalı insanlar çok korkutuyorlar ya da korkuyorum. Nedir evlilik hayatı? Nelere dikkat etmek gerekir diye bir soru yöneltse. Siz yılların verdiği bu 40 yılın verdiği tecrübeyle ona neler söylersiniz?
Efendim şunu derim. Önce Efendimiz Aleyhisselam'ın dediği gibi bir insan 4 şeyi için bir kadınla evlenir. Malı mülkü, efendim, güzelliği, şanı şöhreti. Neyse bir de dini için. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki sen dini için olanı seç, gerisi sonradan gelir. Yani biz evlendiğimizde İşte 40 sene önce bu kadar dini duyarlılık yoktu ama eşim İmam Hatip Orta kısmından mezundu. Kayınpeder imamdı ve hafızdı. Bu duyarlılığı o zaman yaşayan bir ailenin kızıydı.
Tam yeri gelmişken hocam ben de şunu eklemek isterim. Eğitimciler hususen din eğitimcileri ilk duyduğunuzda kulağa belki biraz abartılı geliyor ama hak payları var. Diyorlar ki çocuğun eğitimi evlilikle birlikte başlar.
Doğru.
Bu ne demek? Şu demek aslında. Eğitimde, din eğitiminde, İslam terbiyesinde ırsiyet prensibi denen bir şey var. Yani anne ve babanın belli kalıtsal özelliklerini taşıyoruz ve bunu taşıyoruz yani. Birimiz annemize, babamıza, huyumuz, suyumuz veya sureta benziyoruz. Dolayısıyla bir insan asaletsiz bir kadınla ya da kocayla evlendiği zaman sadece güzellik esas alındığında ondan gelecek olan çocuklara kadar bu yansıyor. Buna tabii, ırsiyet prensibi diyorlar.
Çocuklara şu da görgü prensibini de ekleyelim.
Tabii.
Görerek büyüyor, görerek yani, öğreniliyor. Annesine bakacak, babasına bakacak. Mesela dediğim gibi bu özellikleri taşıyordu eşim. Efendim sonra imtihanlara girdi. Kur'an kursu öğretmeni oldu Allah'a şükür. Oradan da emekli oldu. Çocuklarımıza biz 3 kız bir oğlum var. Namazı kılın, başınızı örtün demedik. Kendiliğinden onlar başlarını örttü
doğal
kızlar. Namazlarını kılmaya başladılar. Tabii bir tedbir daha aldık yani. Çocuklarım İmam Hatip mezunu. Onları İmam Hatip'e gönderdim. Ne zaman namaza başladılar, ne zaman başlarını örttüler hatırlamıyorum. Bir problem yaşamadık o olaylar olurken. Bu bakımdan evleneceği kişinin, gençlerin dini bütün olmasında fayda var. Diğer güzellikler geliyor Mehmet Akif Bey. Sabırlı olmakta fayda var. İşte dedim 17,5 yaşında evlendim ben. Mal mülk hiçbir şey yoktu. Allah'a şükür şimdi yetecek kadar her şeyimiz var. Mevla'ya hamd ediyoruz. Sabırlı olmaları gerekir. Uyumlu olmaları gerekir. Şimdi iki tane birbirinden farklı insan evleniyor. Huyu farklı, suyu farklı. Bir anda aynilik beklenmemesi gerekir. Zamanla uyum olur.
Evlilik hayatında belki de yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. Deniyor ki uzmanlar eşinize karşı yani çiftinizi yaratmaya çalışmayın.
Yani.
Aynı ben gibi olacak, aynı zevklere sahip olacağız, aynı her şeyimiz aynı olacak diye bu uyumluluk değil. Değil mi?
Evet. Yani toleranslı olmak gerekiyor. Ama zamanla uyum sağlanıyor zaten. O senin huyunu öğreniyor. Sen onunkini öğreniyorsun.
Hocam,
kendi kendine
kaç yıl
tatlı bir
bunlar?
Uyum.
Kaç yıl alıyor bunlar?
Vallahi 4-5 yıl alabilir. 4-5 yani ben genç olduğum için ya daha çocuk yaşta olduğum için. Ama diyelim ki 20 yaşında, 25 yaşında evlenmiş olsaydım belki işim gücüm de olsaydı. O zaman uyum daha çabuk sağlanabilir. Ben çocuktum, o çocuktu. Para pul yok, evden geliyor para. Yani böyle bir şey. Orada bir 3-5 yıl sürer uyumlu olma hali. Uyumlu derken zaten baştan da biz uyumluyduk da. Tam
alışma belki birbirine.
Tam birbirini kavrama, anlama pozisyonlu diyorum. 3 yıl falan sabretmek gerekir.
Hocam boşanmalar günümüzde en çok ilk 2 yılda oluyormuş.
Doğrudur.
O badireyi atlatamıyor evliler.
Evet.
Biraz da bireyselleşen bir asırdayız.
Ya şunu da söylemek de fayda var. Şimdi nişanlılık döneminde ona cici maydara deniyor ya.
Hı hı.
İnsanlar hep birbirine güzel yönlerini gösteriyorlar. Bir de her zaman göremediğin için o senin için değerli. Aslında aşkı besleyen hasrettir Mehmet Akif Bey. Yani ben görücü usulü evlendik biz. Bayramdan bayrama görüyordum. Evet çifte bayram yapıyordum orada. Görüyordum çünkü. Başka zaman görme yok. Mesela bir şeyi unutamam. Yani bir yolda yürüyorum. Yanımdan bir belediye otobüsü geçti. Nişanlılık döneminde. Neden bilmem. Döndüm baktım otobüse. Arkasında ayakta nişanlımı gördüm orada. Mesela bunu unutamıyorum. Efendim nişanlıyız. Nişanlımın evine yakın diyelim ki 200 metre falan ablamın evi var. Onların damına çıkıyordum. Nişanlımın evine bakıyorum, Mehmet Akif Bey. Evin kiremitlerini gördüğümde yüreğimin atışı değişiyordu.
Maşallah hocam.
Şimdi bu, ama bu dediğim gibi hiç göremiyordum ki. Bayramdan bayrama veya şöyle diyelim.
Sizinki de.
Bayramdan bayrama diyeyim.
Yanmışsınız yani.
Dolayısıyla bu durumu da göz önünde bulundurmak gerekir. Evlendiği zaman her gün görüyorsun. Her an görüyorsun. İnsanın eksiği hatası olmaz mı? Vallahi benim bir sürü eksiğim hatam var. Onu görüyor eşim. Onunkini de sen görüyorsun. Dolayısıyla bu eksikleri, hataları büyütmemek lazım. Yani nişanlılıyken ne eksiğini görüyordum? Gördün mü? Ben kaşına gözüne yüzüne bakıyordum. Başka bir şeye mi bakıyordum ki eksik göreyim? Ama evlenince 24 saat berabersin, gece berabersin, gündüz berabersin. Efendim, kendimizden biliyoruz, ruh halimiz her zaman aynı mı? Değil. Böyle yoğun olduğumuz dönemler oluyor. Stresli olduğumuz dönemler oluyor. Çok hoşgörülü olduğumuz dönemler oluyor. Bu aynısı işimizde de olur. Yani ben şöyle yapıyorum. Anlaşayım ya, ben kızdığım zaman sen alttan al diyorum ona. Sen kızdığın zaman da ben alttan alayım diyorum ama şu anlıkla ben kızıyorum zaten. Onda pek kızma olayı olmuyor. Fakat bir de şunu göz önünde bulundurmak gerekir. Özür dilemeyi bilmek lazım hata yapınca. Yani çoğunlukla dediğim gibi hatayı ben yaparım. Sonra bir saat sonra, iki saat sonra gider, kendim has yöntemlerim var.
Evet.
Özür dilerim, o yok mok der ama evet, ondan sonra o dediğim işi yaptıktan sonra, yani samimi söylüyorum, ne var burada, ayıp değil ki. Mesela mutfakta çalışıyor ya, gider sarılırım buna. O gittir bilmem nedir, eşim sağ olsun, o tamam, barışmışızdır. Evet, güzel bir iş,
sevgi dediniz, güzel, din olacak dediniz,
hoşgörü, hata yapılmaz mı yapılır, özür dilenmeli dedik, bundan çekinmemek gerekir. Yapıyoruz yani, kendimiz de biliyoruz hata yaptığımızı. Bir de dediğim gibi 24 saat beraber olduğumuz için evet, eksiklerimizi, hatalarımızı daha çok görürüz. Bunu büyütmemek gerekir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'la ilgili bir durum anlatıyorlar. Adam biri eşinden şikayet etmek için Hazreti Ömer Efendimizin evine yaklaşıyor. Bakıyor ki evde tartışmalar var. Herhalde Hazreti Ömer'in eşi, annemiz kızıyor, bağırıyor Hazreti Ömer'e. Adam geri dönüyor. Hazreti Ömer fark ediyor. Ne oldu diyor, gel. Efendim diyor, eşimden şikayet etmeye gelmiştim. Baktım ki sizin hanımınız da sert şeyler söylüyor. Evet diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. O benim her şeyimi yapar. Yemeğimi yapar, evimi temiz tutar, namusumu korur. Efendim giysilerimi temizler, her ihtiyacımı giderir, bazen de bana kızar diyor. Yani eşimizin de farklı ruh halleri olabilir. O anda bizim hoşgörülü olmamız lazım. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın dediği gibi, Müslümanlar birbirini yıkayan iki el gibi olmalı. Bu önce ailede uygulanmalı kardeşim.
Değil mi?
Yani birbirimizi yıkayan iki el olacağız. Tabii şunu da unutmamak gerekir. Herkes ilerisini de düşünecek Mehmet Akif Bey. Mesela yaşımız kemale erdi. 57 yaşındayız. Şimdi düşünüyorum. Allah etmesin ben hasta olsam. Yatağa düşsem. Oğlum bakabilir mi bana?
Yani bir yere kadar.
Belli şeyler başımda bekler. Her şeyi yapamaz. Yatağa düştüm diyorum, kalkamıyorum.
Evet.
Kızım yapabilir mi?
Yok.
Bir de herkesin işi gücü var kardeşim. Herkesin bir şehirde. Ama körün değneğine elinde gerek dediği gibi, işin senin her türlü ihtiyacını görür, her türlü hizmeti de sana yapar. Bunları da unutmamak gerekir. Bir de evlilik gerçekten gerekli. Yani Allah bizi erkeğe de kadına da evlenmek üzere yaratmış, evlenmek üzere kodlamış. Herkes vücuduna baksın.
Tabii fıtri bir ihtiyaç evlilik.
Evet. Neslinin devamı içinde. Tabii çocuk olduğu zaman da ayrı bir güzellik oluyor. Bazıları çocuğu geciktiriyorlar. Bence fazla geciktirmemekte de fayda var. Yani nişanlılık dönemi, hayat bir ağacın çiçek dönemi, evlilik dönemi, meyvenin firik dönemi. Daha hamken güzel, mesela erik meyveleri firikken de yenir. Çocuk olduğu zaman da meyvenin olgunluk dönemine ulaşılmış oluyor. O zaman zaten üçüncü bir katalizör giriyor devreye. İşte çocuğum şu oldu, bu oldu, yürüsün, büyüsün, konuşsun, okula gitsin. Onunla uğraşıyorsun. Hayat bir daha renkleniyor. Baba devlettir. Anne nimettir. Evlat servettir. Dolayısıyla bunların kıymetini bilmemiz gerekiyor.
Peki mutluluğun yaşı kaçtır Beslem Hocam?
Mutluluğun yaşı şeye sormuşlar da Bektaşi'ye nasılsın demişler. Adamına göre demiş. Onun gibi mutluluğun yaşı da adamına göre değişir. Bizimki 40 Mehmet abi.
O zaman bir 40 yılın şiirini sizden dinleyelim.
Evet, bu yıl Allah'a şükür 40. evlilik yıl dönümümüz. O sebeple yine eşime yazdığım ve ithaf ettiğim, kitabıma da öyle aldığım şiiri arz edeyim. Mutluluğun yaşı 40'ında güzel. Dile kolay 40 yıl pervane gibi. Dönüp durdun sevgi çarkında güzel. Rahmet vesilesi yağmur misali. Toplandık muhabbet arkında güzel. Çocuklarım oldu tatlı mı tatlı. Hele torunlarım gonca kanatlı. Çiçekler içinde bir ömür mutlu. Gelip geçti gönül parkında güzel. Aşka mekan oldu yürek kafesin. Hanemize düştü cemre nefesin. Tellerime kondu gülistan sesin. Beni çağırdıkça türkünde güzel. Ebem kuşağında yedi renk oldun. Huzur burcumuzda yekahenk oldun. Sevgi bahçesinde kelebek oldun. Dolandığın evinde barkında güzel. Günler bir tebessüm, bir gülüş müydü? Haftalar, mevsimler pembe düş müydü? Geçen zaman mıydı? Uçan kuş muydu? Olmadık yılların farkında güzel. Yuvamız cennetten bir diyar gibi. Mevsimler yaşadık ilkbahar gibi. Can dalında olgunlaştı nar gibi. Mutluluğun yaşı 40'ında güzel. Mutluluğun yaşı 40'ında güzel.
Efendim, radyosunu yeni açanlarımız için Bestam Yazgan ile İrfan Burcu'nun şiir sohbeti programımızı yapıyoruz. Kıymetli şairle evlilik hayatı üzerine, özellikle eşler arası münasebetler temelinde konuşuyoruz. Tecrübe paylaşımlarını dinliyoruz. Birkaç da eşine ithaf ettiği şiiri okudu kıymetli hocamız. Bir konu daha var. Onu da ben sizlere bir hikayeyle arz etmek isterim. Şifalı zehir. Çiçeği burnunda gelin, kayınvalidesiyle artık geçinemeyeceğini anlamıştı. Çünkü ikisinin de mizaçları tamamen farklıydı. Bir de araya gelin kaynana önyargıları girince sık sık kavga eder olmuşlardı. Birkaç ay sonra bitmek tükenmek bilmeyen gelin kaynana kavgalarından dolayı ev çekilmez hale gelmişti. Artık bir şeyler yapmak gerektiğine inanan genç kadın, babasının eski bir arkadaşı olan bir baharatçıya gidip ona derdini anlattı. Yaşlı adam ona bitkilerden yaptığı bir karışım hazırlayarak bunu 3 ay boyunca her gün azar azar kaynanasının yiyeceği yemeklere dökmesini söyledi. Bu bir zehirdi. Zehir az az verilecek, böylece onu gelinin öldürdüğü belli olmayacaktı. Yaşlı adam genç kadından kimsenin şüphelenmemesi için kaynanasına çok iyi davranmasını ve ona en güzel yemekleri yapmasını tavsiye etti. Sevinç içinde eve dönen genç kadın yaşlı adamın dediklerini aynen yaptı. Her gün en güzel yemekler yapıp kayınvalidesinin tabağına azar azar zehir damlattı. Kimseler şüphelenmesin diye de ona çok iyi davrandı. Genç kadın bir süre sonra fark etti ki, yani ona iyi davrana davrana, anneciğim diye diye, kaynanası çok değişmiş ve ona kendi kızı gibi davranmaya başlamış. Evde artık barış ve huzur rüzgarları esmekteymiş. Farkında olmadan kayınvalidesini sevmeye başlayan gelin, kendisini ağır bir yükün altında hissetmeye, ya aslında benim kayınvalidem iyi bir insanmış ya demeye başlamıştı içten içe. Ve bir gün yaptıklarından bin pişman bir halde baharatçı dükkanının yolunu tuttu. Yaşlı adama şu ana kadar kaynanasına verdiği zehirleri onun kanından temizleyecek bir iksir yapması için adeta yalvardı. Çünkü yaşlı kadının ölmesini artık istemiyor, bilakis onu çok seviyordu. Yaşlı adam karşısında ağlayıp duran genç kadına baktı, baktı ve gülmeye başladı. Güzel kızım dedi. Sana verdiklerim sadece vitamin de benim, müsterih ol. Olsa olsa kayınvalideni daha da güçlendirdin sen. Gerçek zehir ise senin nefsinde olandı. Sen kayınvalidene iyi davrandıkça içindeki o kötülük dağıldı gitti ve yerini sevgiye bıraktı. Böylece siz gerçek bir anne kız oldunuz.
Allah razı olsun. Gerçekten güzel bir kıssadan ise.
Yani evlilik hayatında en çok rastlanan, artık Türk, özellikle Türklerin bu konuyla çok anılır hale getirildiği bir konudur. Gelin kayınvalide münasebetleri. Hocam bu konuda neler söylemek istersiniz?
Ya bu konu gelin kaynanadan ziyade insanın kendi yapısıyla ilgili. Evet, yani gelin kendi evladı gibidir kaynananın. Damat da öyle. İyi insansa gelinle de iyi davranır. İyi değilse zaten kendi çocuğuna da geline de kötü davranır. Ama burada yine dediğim gibi, nasıl karı koca arasında, eşler arasında birbirini yıkayan iki el gibi olmamız gerekirse, gelin kaynana durumlarında da eksiklerimizi büyütmemek gerekir. Ama şöyle bir psikoloji de oluyor, yani kaynana için anne, özellikle erkek anası olanlar yetiştirmiş çocuğunu, sanki başkası alıyor gibi.
Ama kucağında, bu bir vehim değil mi aslında?
Bir ruh hali yani. Bir psikolojik durum. Bir dönem bundan rahatsız olabilir. Yani bir boşluk olabilir. Ama bu Allah'ın koyduğu bir kanun. Kendisi nasıl ki annesinin babasından ayrıldı, geldiyse, eşiyle beraber olduysa, kendi oğlu da başka bir hanımefendiyle beraber olacak, yeni bir yuva kuracak. Bunun uzun sürmemesi gerekir o psikolojik durumun. Ve şimdi benim de bir oğlum, iki de kızım evli. Onlar gelip benden akıl danışmadıktan sonra hiç akıl vermeye kalkmam. Ya. Kendine sorarsa söylerim. Ve gece gündüz de hem bütün ümmeti Muhammed'in hem çocuklarımın mutlu olması için de dua ederim.
Hocam ben şunu fark ediyorum. Bazen üstüne üstüne gitmek kışkırtıcı oluyor. Daha olur. Çok uzaklaşıyor insanlar. Biraz böyle sizin gibi kısmen müstani kaldığınız zaman, çünkü insanlarda şöyle bir fıtri bir temayül var. Yani annesine ve babasına karşı doğuştan taşıdıkları zaten bir saygı, ona bir kaçış. Yani onları üzerimize taşıyoruz. Siz bile kaç yaşındasınız? 57 yaşındasınız.
Evet.
Ben sizden çok duydum. Annem olsa bana dua etse,
evet, tabii,
gitsem başımı dizine koysam.
Evet, tabii.
Yani bu yaşta bile demek ki böyle fıtri bir ihtiyaç var. Annelerin ve babaların bunları göz önünde bulundurması gerekiyor. Çocuklar evlendiği zaman, ister kız çocukları ister erkek çocukları, gereksiz evhamlara, hani oğlum artık beni sevmeyecek, kızım artık beni unutacak.
Bir o, bir de Mehmet Akif Bey, hani Hazreti Ali radıyallahu anh çocuklarınızı kendi çağınıza göre değil, yaşadığı çağa göre yetiştirin. Şimdi çağ hızlı değişiyor, bakın.
Doğru.
Çocuklar bizim gibi değil. Hayata farklı bakıyorlar. Biz 40 yıl öncesinden bakıyoruz hayata, onlar bugünden bakıyorlar hayata. Mesela bir yakınım var, diyelim ki telefon almayı sık sık, araba almayı çok seviyor. Ben onlara şu nasihat yap: evladım, bundan zevk alıyorsan al. Bana uymuyor ama, zevk alıyorsan al ama borçlanmadan al. Bunu söylüyorum. Hı hı. Ötesine karışmıyorum. Adam ondan zevk alıyor. Ne yapayım? Alma desen tartışacaksın. Olay farklı boyuta. Al evladım, ben yorulana kadar alsın bakalım. Gelsin.
Sizin damat mı?
Yok artık şey, böyle şey yapmadan konuşayım. Bir yakın diyeyim yani. Dolayısıyla onların zevkleri ve hayata bakışları bizden çok farklı. Bizim gibi olmalarını da istemeyeceğiz. Yani kendi evladımızın da, gelinimizin de. Yani şu an bireysellik biraz öne çıkıyor. Mesela önceden aynı evde gelin, kaynana, çocuk yaşarmış. Vallahi eğer mutlu olurlarsa şimdi yaşasınlar. Ama bu biraz zorlaştı. İnsanların yetişmeleri şeye göre kodlanıyoruz biz, kültürel kodlarımız. Aile ev olacak, şu olacak, bu olacak. Dolayısıyla o konuda, o konularda da zorlamamak gerekir. Ama uyumlu olsa, aynı evde iç içe olmak veya bitişik dairelerde olmak. Bak bu olabilir, aynı evden ziyade bitişik dairelerde.
Bir aile apartmanı
olacaksın
içinde.
Olacaksın, evet, aile apartmanı.
Hocam imkandan imkana değişiyor onlar. Yani
imkan işte, varsa.
Herkes kendince. Ya şöyle, bir insan geçinmeyi azmederse lillah dairesinde geçinir yani. Ama şunu da fark bilmek gerekir. Yani insanların birbirleriyle iyi geçinmesi, iki kişinin de kusursuz olmasıyla kaim değil, kusurların hoş görülmesiyle,
evet, aynen,
mümkün
öyle
olan bir şey. Yani insanların kusurlu olması, hatalı olması hikmetin bir parçasıdır. İnsanlar kusurlu olmak durumundadırlar. Çünkü settar bir Rabbimiz, evet, var hepsinden öte. Ama elbette zannediyorum annelerin, babaların ya da kayınvalidenin, kayınpederin hürmete daha layıklar. Değil mi? Yani evet, bir geline mi saygı, damada mı saygı, büyüklere mi? Onlar daha titiz davranılması gereken insanlar diye düşünüyorum ben şahsen.
Yani ben Allah razı olsun bu evlilik konusunda anamdan da babamdan da kaynanam ve kayınbabamdan da razıyım. Allah da onlardan razı olsun. Dördü de rahmetli oldu. Bir de rahmetli kaynana sağlığına derdi. Bizi çok sevdiğini söylerdi açıkta. Anne yapma derdim, bak öbür damat kardeş, damatların var, zorlarına gider. Ne Allah'ın bildiğini kullarım saklayayım. Senin yerin farklı derdi rahmetli.
Allah razı olsun.
Bunu da bize derdi ama bunu da diğer damatların yanında söylememek faydalı olur. Yani hepsini,
doğru,
de
dengeli
sevmek gerekir. Evet.
Hocam sizin Öyle Özledim Ki diye bir şiiriniz var. Çok hoş bir şiirdir. Onu sizden alalım ve programımıza burada bir nihayet verelim.
Öyle özledim ki. Irmağın denize akışı gibi, ateşin pamuğu yakışı gibi, çöllerin semaya bakışı gibi, öyle özledim ki sen bilemezsin. Rüzgarın peşinden koşar gelirim, dumanlı dağları aşar gelirim, bir ses ver, çığ gibi düşer gelirim, öyle özledim ki sen bilemezsin. Aşk arısı peteğini arıyor, her çiçekten adresini soruyor, hasret yüreğimde oğul veriyor, öyle özledim ki sen bilemezsin. Gayrı dayanmaya yoktur mecali, beni korkutuyor kalbimin hali, İnliyorum bir yanardağ misali, öyle özledim ki sen bilemezsin. Sevdiklerimizin değerini özlediğimizde değil, yanımızdayken de bilelim. Annemizin, babamızın, eşimizin değerini. Nasıl ki hava, su, ekmek bir nimetse, anne, baba, eş ve çocuklar da bir nimettir. Efendim, eşler aynı zamanda emanettir. Mevlamızın bize verdiği bir, lütfettiği emanettir. Böyle bilelim, güzel olalım, güzel davranalım. O zaman mutlu oluruz Mehmet Akif Bey. Evdeki huzursuzluk hiçbir şeye benzemiyor.
Doğru.
Cehennem gibi oluyor, evet, huzursuzluk olursa. Onun için Allah lütfetmiş, bizi birbirimize helal kılmış. Cennet yapalım ya bu evimizi.
İnşallah. Peki, kıymetli dinleyenlerimiz, şair yazar Bestami Yazgan ile İrfan Burcu'nun şiir sohbetimizi gerçekleştirdik. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle hepiniz hoşça kalın, hayırlı kalın efendim.